Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Bilgisizlik içinde işlenen günahlar, yapılan işin günah olduğunu bilmeden işlenen günahlardır. 19. mezmur 12. ayette kim yanlışlarını görebilir? Bağışla göremediğim kusurlarımı diye haykırır mezmur yazarı. Günahlı insanlar olduğumuzu Tanrı'ya açıkça bildirmemiz gerekir ve aslında buna büyük bir ihtiyacımız var. Şu anda Tanrı'ya açıklayabildiğin belli bir günahını göremiyorsan ya da düşünemiyorsan en azından günahlı bir varlık olduğunu açıkla. Birkaç kişi dua etmek için sürekli bir araya geliyormuş. Aralarından biri her keresinde "Ya Rab, eğer bir günah işlemişsek bizi bağışla" diye dua edermiş. Diğerleri bunu duymaktan bıkmışlar ve birisi dayanamayıp ona "Kardeşim, günahın neyse ona söyle" demiş. Adam yanıt vermiş. "Ne olduğunu bilmiyorum ki." Dua toplantısını yöneten ona "Bir tahmin etsene" demiş. Biliyor musunuz? Adamın ilk tahmini doğru çıkmış. Günahlarımızı Tanrı'ya ikrar etmeliyiz kardeşim. Bir kişi bilmeden, cehaletten dolayı ya da düşünmeden ve bir kaza sonucu günah işlerse Tanrı böyle birisini o günahın cezasından kurtulabilmesi için bir yol açmıştır. Sayılar kitabına bakarsak orada sığınak kentlerinin bu amaç için kurulduğunu okuyabiliriz. Bugün Tanrı senin ve benim için sığınacak bir yer hazırlamıştır. O bizim sığınağımızdır. 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette "Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz" diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur diye yazar. Elçi Pavlus'un kendisi günahkarların başı olduğunu yazarken bunun neden böyle olduğunu açıklamaktadır. O, Rabbin halkına baskı yapan ve insanlara zarar veren birisiyken Tanrı'dan merhamet buldu. Çünkü bunları bilgisizlikten dolayı yapıyordu. Timoteus'a yazarken bunu şöyle açıkladı. "Ama Rabbimizin lütfu imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi" sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. "Günahkarların en kötüsü bendim" diyor Paulus. 1. Timoteus 1. bölüm 14 ila 15. ayetlerde. Bir dostum şöyle diyordu: "Ben 14 yaşındayken babam öldü. Geçimimizi sağlamak zorunda kaldığım için genç yaşta iş dünyasına girdim. Bu hayat içinde kendime yanlış ve uygunsuz arkadaşlar seçtim. 16 yaşındayken 25 yaşındaki adamların yaptıkları şeyleri yapıyordum. Yaptıklarıma bahaneler bulmaya çalışmıyorum ama yine de o yaşta yaptıklarımın kötü olduğunu bilmiyordum. Sonra bir gün geldi ki Rab İsa'yı hayatıma kabul ettim. O günden bu yana geriye bakıyorum ve o zaman yaptıklarımdan ve kendimden bile nefret ediyorum. Rabbe şükürler olsun ki günahlarımız için günah sunusu var. Mesih benim için öldü ve bunun sayesinde şimdi gidip onunla konuşabilirim. Dertlerimi ona dökebilirim. Günahlarımı ona ikrar edebiliyorum. Ruh doktorlarına gitmeme gerek yok. Sinirleri gevşeten haplara başvurmama gerek yok. Ruh doktoru benim hayatımı anlayamaz. Onu ilgilendirmez de zaten benim hayatım ama Mesih beni ve hayatım konusunda her şeyi anlar, beni bilir ve benimle ilgilenir. O beni bağışladı. Çünkü çarmıh üzerinde benim günahlarımın gerektirdiği tüm cezayı İsa Mesih benim için ödedi. Günah sunusunun bize öğrettiği bir gerçek var. Kendimizi Tanrı'nın bakış açısından görmeliyiz. Günahımızın bilincini Tanrı önünde ne kadar düşük olduğumuzu ama tüm bunlarla birlikte Tanrı'nın sağlayışını bize gösterir. 32. mezmur 5. ayette "Günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim. Rabbe isyanımı itiraf edeceğim" deyince "günahımı, suçumu bağışladım" diyor mezmur yazarı. Tanrımız suçluluk kompleksini üzerimizden kaldırır dostum. Yine de günah sunusu kendi yetersizliğini sergilemektedir. 40. mezmur 6. ayette "Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın ama kulaklarımı açtın. Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin" diyor mezmur yazarı. Bu sunu Tanrı'yı tam anlamıyla tatmin edecek olan sonsuz ve gerçek sunuya ve bunun sağladığı bağışa işaret etmektedir. İbraniler kitabında şöyle yazar. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır. Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle, kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım diye yazar. İbraniler 10. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında. Şimdi senin benim gibi günahlılar onun huzuruna cesaret ile yaklaşabiliriz. Neden? Çünkü İsa Mesih bizim günah sunumuzdur. Evet, bilmeden işlediğimiz günahlar için de o sunumuzdur. Bilmeyerek işlediğimiz günahlar Tanrı'nın bir başka özelliğine de ışık tutar. Onun insan ile olan ilişkilerinde adaletinin ve her durumda doğru kararı verdiğinin sergilenişi burada gözler önündedir. Tanrı insan ile olan ilişkisinde ona verdiği ceza ya da ödülde her zaman dürüsttür. Verdiği cezanın ve ödülün bile derecesini Rab belirlerken bunu en adil şekilde yapar. Günah sonucunda aynı zamanda sorumluluk aşamaları da ortaya çıkar. Farklı insanların farklı şekilde değerlendirildikleri ortaya çıkmaktadır. Leviler 4. bölüm 3. ayette meshedilmiş kahin günah işleyerek halkını da suçlu kılarsa işlediği günahtan ötürü Rab'be günah sunusu olarak kusursuz bir boğa sunmalı diye yazar. İlkin kahinin günahı ele alınıyor. Çünkü tapınma yerinde önde duran, önderlik yapan odur. Kahin yanlış bir şey yaparsa, yoldan saparsa halk da hata yapacak, yoldan sapacaktır. Kahin neyse önderlik ettiği insanlar da öyle olacaktı. Kahin kendisi için kusursuz bir boğa sunmalıydı. Yani malın en iyisini, en değerlisini Rab'be vermeliydi. Bununla görüyoruz ki günahların konumuna göre sunağa götürdüğü hayvan da değişmektedir. Kahinin günahı diğer insanların günahlarından daha küçük ya da daha büyük değildi ama konumu diğer insanlardan farklıydı. Onun sorumluluğu diğer insanlarınkinden daha büyüktü. Günümüzde bu durum değişmemiştir. Bakın Yakup 4. bölüm 17. ayette Tanrı sözü ne diyor? Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Yakup'un mektubunda aynı zamanda şunu okuyoruz 3. bölüm 1. ayette. Kardeşlerim biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz. Bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. Dostum bir vaiz mi olmak istiyorsun? Bu seni herkesten daha sorumlu bir konuma getirecektir. Ön sırada herkesin görebileceği şekilde hizmet mi etmek istersin? Bu da sana özel bir sorumluluk verecektir. Kilise içerisinde bir ihtiyar ya da önder mi olmaya hevesleniyorsun? Sorumluluğun daha büyük olacak. Bu konumları ayrıcalıklı görevler olarak görüyorsun ama her ayrıcalıkla birlikte aynı oranda sorumluluk da verilmektedir. Burada açıkça gördüğümüz gerçek budur. Kahin halkının suç işlemesine neden olan bir suç işlemişse sözü kahinin omuzları üzerinde büyük bir yükün, bir sorumluluğun olduğunu gösterir. Kahinin kendisi sıradan bir insandı ve önderlik ettiği halkın karşılaştığı denenmelere o da maruz kalıyordu. İşte bu noktada İsa Mesih ile eski antlaşma kahinleri arasında farkı hemen görüyoruz. İbraniler 4. bölüm 15. ayette çünkü baş kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir diyor. Leviler 4. bölüm 4. ayette ise boğayı buluşma çadırının giriş bölümüne Rabbin önüne getirip elini onun başına koymalı ve Rabbin huzurunda onu kesmeli diye yazar. İşte burada günah sunusunun geleneksel törenini görmeye başlarız. Bu törenin özellikle bu noktasında yakılmalık sunu ile bir benzerliği olduğunu fark ederiz. Leviler 4. bölüm 5 ila 7. ayetlerde ise meshedilmiş kahin boğa kanının birazını buluşma çadırına götürecek, parmağını kana batırıp en kutsal yerin perdesi önünde Rabbin huzurunda 7 kez serpecek. Sonra çadırda Rabbin huzurunda buhur sunağının boynuzlarına sürecek. Boğanın arta kalan kanını çadırın giriş bölümündeki yakmalık sunu sunağının dibine dökecek diye yazar. Kanı 7 kere serpmekle günahkar ile Tanrı arasındaki bağlantının pekiştirilmiş olduğu onaylanıyor ve güvenceye alınıyordu. 7 rakamı tamlığı ve bütünlüğü dile getirir. Kanı buhur sunağının boynuzları üzerine sürmekle sunakta simgesel açıdan tapınmayı belirttiği için günahkarın Tanrı önünde tapınabilme ayrıcalığına kavuştuğu belirtilmektedir. Tanrı tarafından kabul edilişimiz ve ona tapınma cesaretine sahip olmamız hep İsa Mesih'in kanı sayesindedir. Bu nedenle kan kullanılır. Yuhanna 1. mektubunda "Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır" diye bu vaadi tekrarlar. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayetti. İbraniler mektubunun yazarı eski antlaşma dönemindeki kurbanlara değinirken bu kurban kanının İsa Mesih'e işaret ettiğini unutmuyordu. İbraniler 9. bölüm 22. ayette "Nitekim kutsal yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır. Kan dökülmeden bağışlama olmaz" diye yazar. Kanın geri kalanı tunç sunağın dibine dökülürdü. Bu simgesel açıdan günahkar kişinin vicdanını tatmin ediyor. Suçluluk kompleksini onun üzerinden kaldırıyordu. Günahın beraberinde getirdiği suçluluk duygusundan kurtulmanın tek yolu zaten budur. Başka hiçbir yolda insanın zihni ve yüreği rahat bulamaz. Kardeşim, senin anlaman gereken bir şey var. Mesih senin günahlarını bağışlamışsa seni de bağışlamıştır. Bu iş olup bitti. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Günahlarını senden aldı ve denizin, hayır, okyanusun en derin yerine gömdü. Doğu batıdan ne kadar uzak ise senin günahlarını senden o kadar uzaklaştırdı. Onu ortadan kaldırdı. Hem de öylesine ortadan kaldırdı ki o günahları artık hatırlamıyor bile. Bu günah meselesini artık halletti. İçimizde bizi kemiren suçluluk kompleksini kaldırdı. Acaba beni gerçekten bağışladı mı diye kuşkulanmana gerek yok. Dostum, senin tüm günahını senden alıp kaldırdı. Yok etti, unuttu. Sen Mesih'e gelip de onu gördüğün zaman onun senin hayatını tatmin eden bir kişi olduğunu anlayacaksın. Leviler 4. bölüm 8 ila 10. ayetlerde günah sunusu olarak adanan boğanın bütün yağını alacak. Bağırsak ve işkembe yağlarını, böbrekleri, böbrek üstü yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi esenlik kurbanı olarak sunulan sığırda olduğu gibi ayıracak. Bunları yakmalık sunusuna üzerinde yakacak diye yazar. Şimdi esenlik sunusunu günah sunusu izliyor. Günahlar örtüldü, ceza verilmeyecek. Şimdi Tanrı ile paydaşlık yeniden kuruluyor ve hizmet devam edebilir. Hayvanın yağı sunak üzerinde yakılsın diye teslim ediliyor. Bu durumda yağ en iyi kısmı temsil eder. Leviler 4. bölüm 11 ila 12. ayetlerde boğanın arta kalan parçalarını, derisini, etinin tümünü, başını, ayaklarını, işkembesini, bağırsaklarını, gübresini ordugahın dışında küllerin döküldüğü temiz bir yere götürecek, küllerin üzerinde odun ateşiyle yakacak diye yazar. Törenin bu noktasında diğer törenlerden köklü bir farklılık görmekteyiz. Boğanın geri kalan parçaları ordugahın dışına götürülüp orada yakılacaktır. Yine bu resimde insanın ne kadar günahlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu hayvan günah sunusudur ve Mesih'e işaret ediyor ya da onu resimliyor diyebiliriz. Daha doğrusu bu hayvana bakıldığı zaman onda Mesih'in yaptığı işi görebiliriz. Günahlarımızı taşıyan, bizim yerimize günah olan Mesih. Bu derin anlamı İbraniler kitabının yazarı kutsal ruhtan aldığı esinle bize şöyle açıklıyor. İbraniler 13. bölüm 10 ve 14. ayetlerde. Bir sunağımız var ki tapınma çadırında hizmet edenlerin ondan yemeye hakları yoktur. Başkâhin günah sunusu olarak hayvanların kanını kutsal yere taşır ama bu hayvanların cesetleri ordugahın dışında yakılır. Bunun gibi İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti. Öyleyse biz de onun uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugahtan dışarıya çıkıp yanına gidelim. Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Bu ayetleri derinden düşünelim. Dindarlık, kutsal olan bir Tanrı'nın talep ettiklerini hiçbir zaman yerine getiremez. Ancak çarmıh üzerinde canını feda eden Mesih ve onun ölümü bize günahlarımızın bağışını sağlayabilir. Bizim doğal yapımız günahlıdır ve cennete girebilecek durumda değiliz. Tanrı yeryüzündeki tüm insanları cehenneme atılmak üzere yargılasa bile göğün tüm melekleri kutsal, kutsal, kutsal diye övgülerini bu kutsal Tanrı'ya yükselteceklerdir. Tanrı'ya şükürler olsun ki o bizi cehennemlik ilan etmedi. O bizi o kadar çok sevdi ki bizim yerimize günah olsun diye İsa Mesih'i yeryüzüne gönderdi. Dostum, senin günah sorunun tek bir yolla halledilebilir. Rab İsa Mesih'e dönüp hayatını ona teslim etmekte. Başka bir yoldan bu günah sorununu halletmeye kalkışma, çünkü başka bir yol yok. O senin ihtiyacını karşılayabilecek yeterliliktedir. Yüreğinin ve canının en derin ihtiyaçlarını karşılayabilen O'dur. Günahların bağışını sunabilen tek kişi O'dur. Rab İsa Mesih'in çarmıh üzerinde günahlarımızın taşıyıcısı olarak ölmesi senin ve benim günah sorunumuzun tek çaresidir. İşte ordugahın dışında yakılan hayvan parçalarının derin anlamı budur. Eğer bütün İsrail topluluğu bilmeden günah işler, Rabbin buyruklarından birinde yasaklanmış olanı yaparsa, durum gözden kaçsa bile suçlu sayılır, işlediği günah açığa çıkınca topluluk günah sunusu olarak bir boğa sunmalı, onu buluşma çadırının önüne getirmelidir. Leviler 4. bölüm 13 ve 14. ayetlerde bunu görüyoruz. Tüm halk için sunulan kurban, aynı zamanda kahin için sunulan kurban değerindeydi. Boğa, kurban edilmek için sunulan en değerli hayvandı. Başkahin Tanrı'nın önünde tüm topluluğu temsil eden kişiydi. Ondan beklenilen sunu, toplumdan beklenilen sunu kadar değerli olmalıydı. Öyle inanıyorum ki burada başka bir ders daha var. Tanrı önünde kişisel sorumluluğumuz olduğu kadar toplum olarak da sorumluluklarımız var. Bir ulus toplu olarak günah işlediğinde Tanrı o ulusu yargılar ve ulus içinde bazı bireyler günah işlememiş olsalar da yine aynı yargı altına girmiş olurlar. İsa'dan sonra 70 yılında Yeruşalim yerle bir edildiği zaman tüm İsrail ulusu köleliğe gitti. Roma İmparatorluğu çöktüğünde içindeki insanların tümü imparatorlukla birlikte çöktü. Dostum, sen ve ben de ulusumuz içinde sorumluluk taşıyoruz. Biz de bu ulusun bir parçasıyız. Biliyor musunuz, Tanrı aynı zamanda kiliseleri ve toplulukları da yargılar. Bazen yeni doğuşu olan insanların kutsal kitap temelinden sapmış kiliselerde yanlış öğretiler yapan kiliselerde kalıp orada Mesih için tanıklık edeceklerini söylemektedirler. Bu düşünceyi akıllarına kim soktu bilmiyorum. Tanrı sözü böyle bir şeyi bize önermiyor. Tanrı'nın gerçeğine inanmayan, onun tanrılığını kabul etmeyen bir kilisenin parçası olursan, ki aslında bu gibi topluluklara kilise demek bile yanlış, o topluluk yargı altına girdiğinde sen de onunla birlikte yargılanacaksın. Tanrı önündeki sorumluluğun kişisel bir sorumluluktur ama kendini bir gruba bağladığın zaman toplu bir sorumluluk içerisinde olacaksın. Vahiy kitabında diri Mesih kiliselere mesajını verirken mesaj hem tüm kiliseye veriliyordu hem de kilise içinde bulunan bireylere. Uyarılar her kişi için ayrı ayrı geçerliydi. Leviler 4. bölüm 15. ayette Rabbin huzurunda topluluğun ileri gelenleri ellerini boğanın başına koyacak ve boğa Rabbin huzurunda kesilecek diye yazar. Topluluğun ileri gelenleri topluluğu temsil edenlerdi. Buna benzer biçimde vahiy kitabında söze edilen ihtiyarlar, ileri gelenler kiliseyi temsil ediyordu. Burada uygulanan tören kahin için uygulanan törenin aynısıdır. Bunun yorumunu tekrar yapmama gerek yok sanırım. 16 ila 21. ayetlerde bu olay açıklanmaktadır. Şimdi liderin günahı konusuna geldik. Leviler 4. bölüm 22 ila 23. ayetlerde önderlerden biri günah işler, bilmeden Tanrısı Rabbin buyruklarından birinde yasak olanı yaparsa suçlu sayılır. İşlediği günah kendisine açıklanırsa sunu olarak kusursuz bir teke getirmeli diye yazar. Belki fark etmeye başladınız. Tüm bu çeşitli gruplardaki insanlar günahlı olduklarından dolayı Tanrı'ya sunu getirmeliydiler. Her durumdan onlara düşen sorumluluk farklı olmaktadır. Ancak ortak bir noktaları var. Hepsi de günahkardı. Burada tapınak görevlilerinden değil de normal bir önderden söz edilir. Önderler çoğu kez yapmadıkları bazı işlerden dolayı eleştirilebilirler ve genelde dedikoduya hedef olabilirler. Ama burada gerçekten bir suç konu olmaktadır. Lider gerçekten kesin olarak bir suç işlemiş olacaktır. O zaman onun suçu kendisine açıklanacaktır ve suçu için Rab'be bir sunu getirecektir. Unutmayalım ki liderin sorumlu bir konumu vardır. Onun getirdiği sunu kahinin ve tüm cemaatin getirdiği sunudan daha az değerliydi. Ama bireyin getirdiği sunudan daha değerliydi. Bu ayetlerden de bir ders çıkartabiliriz. Önderler, liderler, devlet başkanları hep Tanrı tarafından atanırlar ve onları sorumlu tutacak olan Tanrı'dır. Ne yazık ki bugün politikacılar, devlet adamları aldıkları kararlarda Tanrı'yı hoşnut etmeyi düşünmemektedirler. Politikacıların konuşmalarını dinleyebilirsiniz. Dünyanın neresinde ve hangi partiye ait oldukları fark etmez. Şimdiye kadar hiçbirinin Tanrı'ya karşı bir sorumluluk taşıdığını, itiraf ettiğini duymadım. Her zaman insanları hoşnut edip oy toplamak amacındalar. Bağlı oldukları ilden söz ederler ama asıl bağlı kalmaları gereken kişi Tanrı'dır. Sorumlulukları ilkin Tanrı'ya karşıdır. Suç işleyen lider sunu olarak kusursuz bir teke getirmeliydi. Bu sunu boğa kadar değerli değildi. Önderin uygulanmakta olan sunu sunma töreni diğer törenlere benzemektedir. Kahin ve halk için yapılan sunu da aynı törene göre yapılmıştı. Önderin günahı herhangi bireyin günahı gibi kişiseldir ama önder olduğu için daha değerli bir sunuyu gerektirmektedir. Bu durumda sunu olarak getirdiği hayvanın değeri onun konumunun önemi oranında olacaktı. Leviler 4. bölüm 24 ila 25. ayetlerde ise sıradan insanların günahı ve bu durumda sunulması gereken sunu yazılmaktadır. Elini tekenin başına koymalı ve yakmalık sunuların kesildiği yerde Rabbin huzurunda onu kesmeli. Bu bir günah sunusudur. Kahin günah sunusunun kanına parmağını batırıp yakmalık sunu sunağının boynuzlarına sürecek. Arta kalan kanı yakmalık sunu sunağının dibine dökecek diye yazar. Bu ayetlerde sıradan insanın, senin benim gibi sıradan vatandaşın günahına yer verildi. İşlenen günah bilinmeden işleniyor ama Tanrı'nın bir buyruğuna karşı işlenen bir günah. Yasak olduğu kesin olarak belirtilen bir şey yapıldığından dolayı bu sunu gerekmektedir. Bu durumda bir önder olduğu için dedikoduya dayanarak bu kişiye yaklaşılamazdı. Kesinlikle suç işlediği saptanmadan onun bu sunuyu sunmasına gerek yoktu. Bu yine suçun oluşturduğu suçluluk duygusunu kaldırıp vicdanı yatıştırmak için kullanılan bir yöntemdi. Bizim durumumuzda üzerimizde günahın yarattığı suçluluk duygusunu kaldırabilen tek bir kişi vardır. O da İsa Mesih'tir. 21. yüzyılın psikolojik yöntemleri suçluluk duygusuyla başa çıkamıyor. Bir kişinin vicdanı ateşten demir ile dağlanmış olabilir ve suç neyse hayatın bir alanından başka bir alanına aktarılabilir. Ama nedense suçluluk duygusu derinlerde bir yerde kalıyor ve insanı terk etmek istemiyor. Ancak kişi günahlarının bağışlanması için İsa Mesih'e döndüğü zaman bu suçluluk duygusu da üzerinden alınır. Leviler 4. bölüm 26 ila 27. ayetlerde ise tekenin bütün yağını esenlik kurbanının yağı gibi sunak üzerinde yakacak. Kahin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Eğer halktan biri Rabbin buyruklarından birinde yasak olanı yapar, bilmeden günah işlerse suçlu sayılır diye yazar. Bu ayet genel insandan, resmi olmayan vatandaştan söz ediyor. Bu sunu bilmeden işlenen ama Tanrı'nın herhangi bir buyruğuna karşı gelen bir suç içindir. Yani yasak diye geçen bir durum içindir. Suçun sadece kulaktan duyma bir şey olmaması, tersine suçun kanıtlanmış olması gerekir. Bu sunuda suç kompleksini kaldırıp suçun vicdanını tatmin etmek içindir. Modern insandan ezici suç kompleksini kaldıracak güçte olan sadece Mesih'in ölümüdür. Psikolojik yöntemler insanı ezen suç kompleksini ortadan kaldıramadı. Bir insanın vicdanı kızgın demirle yakılsa, suç bir yerden başka yere oynatılsa da insan yüreğinin derinliklerinde şaşılacak suç kompleksi durmaktadır. O suçun suç kompleksinin kaldırılıp bağışlanabilmesi için tek çözüm olan Mesih İsa'ya getirilmesidir. Leviler 4. bölüm 28. ayette işlediği günah kendisine açıklanırsa günahından ötürü sunu olarak kusursuz bir dişi keçi getirmeli diye yazar. Bir kişi günahın bilincine daha sonra varırsa o günah artık bilgisizlik günahı olarak görülemez. Yine aynı sunu gereklidir. Şimdi Mesih imanlısına bakalım. Bir Mesih inanlısı böyle bir duruma düştüğü zaman ne yapmalı? Bir günahkar kişi olarak Rab İsa'ya geldi ve onda günahlarına bağış buldu. Mesih'i kurtarıcısı ve Rabbi olarak kabul etti. Bundan sonra günaha düştüğünde ne yapmalıdır? Günahını Rab'be ikrar edip onun kanı ile bağışlanmalıdır. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır diyor elçi Yuhanna. Teke şimdiye kadar sözü edilen sunuların en değersiziydi. Yine de bir sunu gerekiyordu. Unutmayalım ki sunuların hepsi de İsa Mesih'in ölümüne işaret eder. Tören yine değişmiyor. Her sınıf sunu için aynı tören uygulanıyor. 32. ayete göre dişi kuzu da kabul edilirdi. Dişi kuzunun sunuluşundaki tören yine öbürleri gibidir. Burada dikkate alınması gereken ifade, kahin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak ifadesidir. Burada kişinin günahlarının bağışlandığını görüyoruz. Hem de günahların bağışlanmasına ilişkin %100 garanti verilmektedir. Yani Mesih İsa'ya iman eden bir kimsenin günahları tümden bağışlanır ve o kimseye sonsuz bir kurtuluş güvencesi verilir. Rab İsa çarmıhta öldüğü zaman bizler için bunu sağladı. Yani günahlarımızın bağışını. Efesliler 1. bölüm 7 ila 8. ayetlerde şöyle yazar. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.